Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin Ağustos 2026 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Muhammed Yazıcı imzalı İmam Taberi ile baş başa takdir edemezsek, tenkide de selahiyette olamayız başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Sudanlı arkadaşım İmam Taberi Mısır'a gelmiş. Muhammedlerin rihlesi gibi bir grup olmuşlar deyince soluğu onların yanında aldım. Söyleşi için birkaç gün yanlarında kalıp hem gözlem yapmam hem ilmu hallerinden istifade etmem çok iyi olacaktı. Fakat onlarla katlanacağım zorlukları hesap etmemiştim. Tolun oğulları Türk hakanlarıdır. Gidip yardım isteyeyim dediysem de kabul ettiremedim. Muhammed bin Cerir et-Taberi, Muhammed bin İshak İbni Huzeyme, Muhammed bin Nasr el-Mervezi, Muhammed bin Harun el-Ruyani, aralarında şu an hanımı olan biri olmadığı için yiyecek hazırlayacak kimse de yoktu. Açlıktan takatimiz tükenmek üzereyken, Şafii fakihi ve muhaddis Muhammed bin Nasr el-Mervezi kura çekmeyi teklif etti. Kim çıkarsa hepimiz için insanlardan yiyecek isteyecekti. Kur'a ezberlediği 70 bin hadiste ve ilminin genişliğiyle darb-ı mesel haline gelen İbni Huzeyme'ye çıkınca ''Biraz bekleyin, abdest alıp namaz kılayım ve dua edeyim.'' dedi. Az sonra namaz kıldığı esnada kapı çaldı. Vali tarafından bir görevli bineğinden indi ve ''Muhammed bin Cerir et-Taberi hanginiz?'' diye sordu. Mervezi kapıya gelince 50 dinar bulunan bir keseyi görevli kendisine verdi. Görevli aynı şekilde hepimizi sorarak 50'şer dinar teslim etti ve nedenini anlattı. Emir sizinle ilgili gördüğü rüya üzerine Muhammedler açlıktan kıvranıyorlarmış dedi. Çabuk bu para keselerini onlara ver ve bittiğinde tekrar isteyeceklerine dair kendilerinden söz al. Yeniden göndereceğim. Sevinç ve şaşkınlıktan birbirimize baktık. Şükür secdesine kapandık. Alimlerin kerametlerini duymuştum ama ilk defa şahit oluyordum. İmam Taberi'nin İbni Huzeyme ile kaldığı küçücük odada düzgün bir hasıra ihtiyacı olduğu belliydi. Çarşıdan alıp getirdim ve yere serdim. Bana 4 dinar verdi. Ben almam diye ısrar edince o da o zaman hasırı kabul etmem diye diretti. Daha sonra talebesi Abdülaziz bin Muhammed'den öğrendim. Biri üstada hediye verdiğinde o da karşılığında mutlaka bir şey verirmiş. Ebul Heyca bin Hamdan 3000 dinar verdiğinde bunu kabul edemem çünkü karşılığında sana dengi bir şey veremem diye mazeret bildirerek hediyeyi reddetmiş. İşte İslami ilimlerde ansiklopedik çapta eserleriyle tanınan müstakil mezhep sahibi fakih, müfessir, muhaddis, müerrih ve kura taberi ile baş başa konuştuklarım. Küçük yaşta ilim yolculuğuna çıktığınızı biliyoruz. Taberistan'ın merkezi Amül'de nasıl başladı bu süreç? Doğduğum muhitteki mutat eğitimden sonra başladı. 7 yaşında Kur'an'ı hıfzettim. 8 yaşında hadis rivayetlerini toplamaya ve yazmaya başladım. 12 yaşında civardaki Fars beldeleriyle rihlem başlamıştı. İlim yolculuğuna çıkmak için erken bir yaş, babanız iyi ikna olup izin vermiş. Allah razı olsun, küçük yaştan beri beni destekledi. Rüyasında beni Allah Resulü'nün salat ve selam üzerine olsun önünde gördüğünü anlatırdı. Elimde taş dolu bez torba varmış. Babam rüyasını arkadaşına anlattığında o da herhalde ileride ilmi lütuflara mazhar olacağını, tahsilimi devam ettirmesi gerektiğini söylemiş. Hangi dersleri alırdınız? Ahmet bin Hammad'dan tarih alanında istifade ettim. Onun üzerinden Muhammed bin İshak tarih eserimin başlıca kaynağı oldu. İbni Hümeyt'ten 100 bin hadis yazdım ve ayrıca tefsir dersleri aldım. Rey ehlinin fıkhını da Ebu Mukatil'den tahsil ettim. İlmi ilk ağızdan almak, âli isnada sahip olmak benim için çok önemli. Ahmet bin Hanbel'den doğrudan hadis rivayet etmek istediğim için Bağdat'a gitmiştim ki takdiri ilahi benden kısa süre önce vefat etmiştim. Daha sonra Basra, Kufe ve Vasıt'ta da farklı hocalarım oldu. Şafii ve Zahiri fıkhını, kıraat ilmini doğrudan sahanın en mütemeyyiz aliminden tahsil ettim. Maliki fıkhı, onu Mısır'a ilk geldiğimde İmam Malik'in Yunus bin Abdülala, Sa'd bin Abdülhakem ve İbni Vehb'in yeğeni gibi talebeleri vasıtasıyla öğrendim. Lügavi ilimlerde, hususen Aruz'da buradaki hocaların rahle-i tedrisinden geçtim. Şam yolculuklarımın da lügat ilimlerine çok faydası olmuştur. Sonraki yıllarda ara ara kısa rihlelere çıksam da Bağdat ana yurdum gibi oldu. Günlük programınız nasıl? Mesela şu an kuşluk vaktinden itibaren neler yapıyorsunuz gün içinde? Seyahatte olmadığım normal zamanlarda biraz sonra kısa kaylule uykusuna yatarım. Öğleyi burada evimde kılarım. İkindiye kadar kitap telifiyle meşgul olurum. Sonra mescide ikindi namazına çıkarım. Burada akşam namazına kadar tefsir halkasında ders veririm. Aynı zamanda tefsir müsaları bana okunur. Akşam namazı, akabi, fıkıh müzakere ve tedrisatım başlar. Yatsıyı kıldıktan sonra eve istirahate çekilirim. Bir de gece murtat Kur'an virtlerim var. Benim bildiğim 29 kitabınız var ve bazıları 30 küsur cilt. Çoğu bu şekilde ansiklopedik eserler. On binlerce sayfa demek bu. Günlük yazma rutininiz var mı? Her gün 14 varak, yaprak, arkalı önlü sayfa yazmayı adet edindim. 40 yıldır bu böyle. Harikaymış. Allah Teala'nın tevrikiyle oluyor. Gönül isterdi ki daha uzun olsun kitaplarım. Lakin ihtisar etmek zorunda kalıyorum. Tefsiriniz 30 cilt, tarih kitabınız ondan da fazla. Bunlar mı muhtasar üstadım? Tabii onların bir hikayesi var. Camiül Beyan'ı yazmaya başlarken çevremdekilere 30 bin varaklık bir tefsir nasıl olur diye sordum. Bunu okumaya ömür mü yeter? 3000 varak olacak kadar ihtisar et dediler. Mecbur öyle yaptım. Hazreti Adem'den bugüne alemin tarihini ihtiva eden Tarihül Ümem vel Mülk kitabım için de aynı durum yaşandı. Himmet ve gayret ölmüş. Müsamahanıza sığınarak size yöneltilen ithamlara geçmek istiyorum. Ebu Hanife'yi övdüğünüze dair eleştiri. Re ehlinin fıkhından bahsettiğinizde bunu soracaktım aslında. Allah mağfiret etsin, bu daha çok eski talebem Ebul Hasan Es-Savvaf'ın bir tenkiydi. Zeylül Müzeyyel kitabımda Ebu Hanife'den fakih, alim ve müttakiydi şeklinde bahsettim diye onu haksız yere methettiğimi iddia ediyor. Zahirilerle yaşadığınız gerilim de var. O da ihtilaf ve münakaşa ahlakımızın noksandığından. İhtilafül Fukaha eserimin bu sadette rahmete vesile olmasını ümit ederim. Önceleri Davud bin Ali Ez-Zahiri'nin meclislerine katılırdım. İstifade ettiğim noktalar gibi münakaşa ettiğim hususlar da oluyordu. İlmi bir itirazımda bir gün talebelerinden biri, Allah setreylesin, bana karşı hakaretamiz konuştu ve meclisten ayrılmak zorunda kaldım. Sonra oturdum, Davud'un mezhebiyle alakalı reddiye yazdım. 100 varak kadar yazdığımda onun vefat haberini alınca hepsini yırtıp imha ettim. Hakkımda sövüp sayan oğlu Muhammed bin Davud'la daha sonra bir davette karşılaştığımda babasından sitayişte bahsetmişimdir. Takdir edemezsek tenkide de salahiyetli olamayız. Son olarak Şii olduğunuza dair söylentileri sorayım. Tarihe belge olsun cevabınız. Nefsimi tebriye etmekten Allah'a sığınırım. Taberistan'da Ebubekir ve Ömer'e, Allah ikisinden razı olsun, hakaretamiz konuşanları görünce faziletlerine dair kitap telif ettim. Şia'nın genel sahabe muhalifliğini reddederim. Müt'anın haramlığına ve abdeste ayakların mesi değil, yıkanması gerektiğine dair kitaplarım şahittir. Belki Hazreti Ali'nin faziletlerine dair hacimli eseriniz töhmete sebep oldu. onu Gadir-i Hum hadisesiyle ilgili hadislerden şüphe edenlere şahit olunca telif ettim. Abbas bin Abdülmuttalib'in fazailine dair de kitabım var. Hatta Abdullah bin Abbas'ın, Allah hepsinden razı olsun, müsnedi. Neyse, akıbeti Allah'a havale ediyorum. Bugünden baktığınızda haksız yere aleyhinize konuşan o insanlara hakkınızı helal ediyor musunuz? Aleyhime konuşan eden, hatta kapılarımı taşlayan herkese hakkım helal olsun. Ne ki beni bidatçılıkla suçlayanlara karşı içimde hala bir şeyler var. Ben onlar adına özür diliyorum üstadım. Müsterih olun. Değerli dinleyenlerimiz, Muhammed Yazıcı imzalı İmam Taberi ile baş başa takdir edemezsek tenkide de selahiyette olamayız başlıklı yazıyı paylaştık. Ve şimdi de şehadet özek imzalı İslam'la şereflenen İbrahim Kona, İnsanlar İslam'la buluştukça gençleşiyorum başlıklı mülakatı paylaşacağız. Dilişi sahilinde yeni hizmete açılan Zehra Hanım Eğitim Merkezi'ndeyiz. Hristiyanlıktan gelerek İslam'la şereflenen ve hayatını tebliğ ile eğitime adayan kıymetli büyüğümüz İmam İbrahim Kona'yla gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı söyleşiyi sizlerin istifadesine sunuyoruz. Zehra Hanım Eğitim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı günde duygularınızı öğrenebilir miyiz? Öncelikle bugün çok memnunum. Benim için çok mutluluk verici bir gün. Bu eğitim merkezinden dolayı çok sevinçliyim. Ancak bu sevincim tatmin olduğumu, yeterli bulduğumu göstermez. Çünkü benim misyonum çok daha geniş. İnşallah ülkenin dört bir yanındaki insanlar buraya gelir, burada bir hafta yatılı kalır, dinlerini öğrenir ve daha sonra yaşadıkları topraklara dönerek, güzel İslam'ı yaşayarak ve yaşatarak hayatlarını sürdürürler. Bu eğitim merkezinin kuruluşuyla birlikte en büyük temennimiz budur. İmam Kona şu an kaç yaşında ve bu enerjiyi nereden buluyor? Şu anda 66 yaşındayım. Bende gördüğünüz bu heyecan ve enerji insanların hidayetine vesile oldukça artıyor. İnsanlar İslam'la ne kadar çok buluşursa ben de o kadar gençleşiyorum. Türkiye'deki gençlere bir mesaj vermek isteseniz ne söylemek isterdiniz? Biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Türkiye'deki gençlere vereceğim en önemli mesaj maneviyatla buluşmalarıdır. Çünkü maneviyatsız olmaz. Türkiye'deki gençlerin çok büyük bir nimeti var. Kendi topraklarında Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi gibi ilmi ve irfanıyla bütün dünyayı hayran bırakan bir Hoca Efendi bulunuyor. Bunun farkında olsunlar ve mutlaka onunla buluşsunlar. Çünkü onun bastığı topraklar onların kendi topraklarıdır. Bizse Afrika'da ve diğer coğrafyalarda ancak onun kitaplarını okuyarak kendisini tanıyabiliyoruz. Bu sebeple onun kıymetini bilsinler ve Osman Efendi ile buluşsunlar. Şüphesiz ki bu onların imanını güçlendirecek ve İslam'ı yaşayışlarını ihsan kıvamına ulaştıracaktır. Osman Efendi sizi en çok hangi yönüyle etkiledi? Öncelikle Cenab-ı Hakk'a çok hamd ediyorum. Bize İstanbul'a gitmeyi ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nda Osman Efendi ile tanışmayı nasip ettiği için Allah'a çok şükrediyoruz. Osman Efendi'nin şahsında beni en çok etkileyen şey onun hizmet ufku, hizmet anlayışı ve mahlukata bakışıdır. Onun hizmet aşkı beni çok etkiledi. İlk İstanbul ziyaretimde bundan çok etkilendim. İkinci gidişimde ise Osman Efendi ile müsafaha etmek bana onun manevi gücünü hissettirdi. Bunu Ali Orhan Pehlivan Beyefendi'ye de söyledim. Dedim ki, inşallah artık ben de bu yolun yolcusuyum. Osman Efendi benim hayatımı değiştirdi. Ondan aldıklarımdan sonra gerçekten başka bir insan oldum. Özellikle ikinci İstanbul ziyaretimden sonra bu değişimi daha derinden yaşadım. Konyalı Zehra Tokkacı teyzemizin adı eğitim merkezine verildi. Son sözlerinizi almak isteriz. Zehra Hanım'ın takva sahibi, samimi ve yardımsever bir anne olduğunu bu merkezin açılışıyla öğrendik. Oğlu da ailesiyle beraber burayı ziyaret etti. Biz inşallah sabah namazında ve diğer namazlarda bu mübarek ve takvalı anne ve ailesi için dua edeceğiz. Cenab-ı Hak rahmet eylesin ve onu cennetinde bütün nimetleriyle buluştursun. Amin. Nasıl Müslüman olduğunuz kısaca paylaşır mısınız? Papazların eğitim gördüğü bir teoloji üniversitesinde 7 yıl eğitim aldım. Daha sonra 3 yıl yüksek lisans yaptım. Mezun olunca Pildişi'nin ikinci büyük şehrindeki büyük bir kiliseye pastör, kilisenin başı olarak, papaz olarak tayin edildim ve Hristiyan din adamı olarak bu kilisede faaliyetlerde bulunmaya başladım. Evanjelik Hristiyandım. Kilisemizin bağlı olduğu merkez bir müddet sonra Kanada'ya gönderdi. Orada özel misyonerlik eğitimi aldım. Bu eğitimin amacı Müslümanların Hristiyan olmalarını sağlamakla ilgiliydi. Eğitimimizi tamamlayıp geri döndüğümüzde misyonerlik faaliyetlerimizi nasıl sürdüreceğimizle ilgili planlamalar yapmaya başladık. Gıda ve sağlık alanlarında yardımlar yapmak, eğitimler vermek gibi faaliyetlerle insanları Hristiyanlığa ısındırmaya çalışıyorduk. Çünkü İslamiyet yayılıyordu ve biz bundan ciddi derecede rahatsızdık. Hem bu yayılışı önlemek hem de insanları Hristiyan yapmamız gerekiyordu. Bunun için farklı metotlar üzerinde çalışıyor, planlar kuruyorduk. Gece gündüz bunun için çabalıyorduk. Ta ki Allah bizi durduruncaya kadar. Böyle misyonerlik faaliyetleri içinde koştururken bir gün bir rüya gördüm. Rüyamda Hristiyanların olduğu büyük bir salonda elimde İncil olduğu halde konuşma yapıyordum. Konuşurken tam karşımda bir kişi bana doğru geliyordu. Yüzü o kadar nurluydu ki yüzüne bakamıyordum. Yanıma kadar geldi. İncil'i zorla elimden aldı ve elime Kur'an verdi ve bana dedi ki, ''İşte en doğru olan gerçek bu. Bunu takip etmelisin ve insanlara bunu tebliğ etmelisin.'' Bunu söyledikten sonra kaybolup gitti. Uyandığımda büyük bir şok içindeydim. Hemen papaz olarak dua etmeye başladım. Tanrım beni bu rüyanın kötülüklerinden uzak tut, bu şeytani bir rüya. Çünkü ben bir papazdım. Nasıl olur da bir papazın elinden İncil alınıp Kur'an verilirdi? Bu Allah'tan değil olsa olsa şeytandandır diye düşündüm. 3 gün boyunca dua ettim. Gördüğüm rüyanın tesiri geçmemişti. Eşime gördüğüm rüyayı anlattım. Bana teselli edici bazı şeyler söylediyse de o hali içimden atamamıştım. Kolay değildi. Beni değiştirmek için bu yetmezdi. Başka bir şey lazımdı. Allah'a dua ediyor, bu rüyayla benden ne istediğini, bana ne göstermek istediğini anlamaya çalışıyordum. Bir pastör her sabah İncil'i okur ve gün boyunca okuyup anladığı şeylerin uygulamasını yapmaya çalışır. Ben de bir yandan kalp mücadelesi yaparken bir yandan da günlük olarak İncil'i okuyordum. Gördüğüm rüyadan sonra İncil'den de mana çıkaramıyordum. Gördüğüm rüyaya dair bir işarete bulamamıştım. Aradan bir hafta kadar zaman geçti. Hatırladım ki dolabımda bir Kur'an var. Biz Hristiyan olan Müslümanlara evlerindeki Kur'anları bize getirmelerini söylüyorduk ve onları imha ediyorduk. Bir keresinde Hristiyan olan bir genç Fransızca meali bir Kur'an getirmişti. Onu daha sonra imha ederim diye dolabıma koymuştum. Odama gidip o Kur'an'ı elime aldım. Kur'an'dan bir yer açacak ve gördüğüm rüyanın şeytandan olduğuna dair kalbimi mutmain edecek bir işaret bulacaktım. Allah'a dua ettim. Beni gördüğüm rüyanın tesirinden kurtaracak bir işaret vermesini istedim ve Kur'an'dan elimin denk geldiği bir yeri açtım. Karşıma çıkan Âl-i İmrân suresindeki şu ayetler oldu. Hani melekler şöyle demişti. Ey Meryem, Allah seni kendi tarafından bir kelimeyle müjdeliyor ki adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a çok yakın olanlardandır. O beşikte de yetişkin çağında da insanlarla konuşacak salihlerden olacaktır. Meryem, ey Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur dedi. Allah, öyle ama Allah dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece ol der, o da hemen oluverir dedi. Şüphesiz Allah katında yaratılışları bakımından İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi, o da hemen oluverdi. Hak Rabbindendir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Okudukça kalbimde bir sıcaklık ve ürperme hissettim. Hazreti İsa ve Hazreti Meryem hakkında o kadar güzel bilgiler veriyordu ki kalbim tir tir titremeye başladı. Kur'an'ı hemen kapatıp koydum. Asla Müslüman olmam dedim. Gördüğüm rüyanın etkisini üzerimden atmak isterken daha farklı bir hale gelmiştim. İncil'de bu kadar berrak, açık ifadeler yoktu. Okuduğum ayetler kalbimi titretmişti. Yaşadığım bu olağanüstü hallerin bir işaret olduğunu düşünüyor, Müslüman olmayı kalbimden geçiriyordu. Bu düşünce kalbimi hafifletirken bir yandan da Müslüman olmaktan korkuyordum. Müslüman olmayayım diye dua ediyordum. Bu gelgitleri yaşadıktan sonra en nihayetinde Müslüman olmaya karar verdim ve eşime yaşadıklarımı anlattım. Gidelim Müslüman olalım dedim. Eşimse sen Müslüman olacaksın, ben ayrı mı kalacağım, ben senin hanımınım, ben de Müslüman olacağım dedi. Beraber bir imamın yanına gidip Müslüman olduk. 1991 Aralık ayıydı. Ben o sıralarda 43 yaşlarındaydım. Hem gözlerden biraz uzaklaşmak hem de İslamiyet'i öğrenmek için 1-2 hafta kadar bu imamın evinde misafir kaldım. Müslüman olduğumu hemen açıklamadım. Kilisemizde iki pazar ayinine katılmadım ve pazar vaazını yardımcılara yapmalarını söyledim. Nihayet Müslüman olduğumu açıklama zamanımın geldiğini düşündüm ve bağlı bulunduğumuz merkeze bir yazı yazarak Müslüman olduğumu ifade ettim. Bir müddet sonra merkezden cevap geldi. Bir ay sonra yapılacak olan büyük toplantıda herkesin önünde kararımı açıklamam isteniyordu. O zamana kadar da kararımı tekrar düşünmem tavsiye ediliyordu. Toplantıya 500'e yakın büyük papaz katılacaktı. Belki de beni kararından vazgeçirmek için böyle bir şey düşünmüşlerdi. Ama ben hiç korkmuyordum. Bir ay geçti. Toplantının yapılacağı kiliseye gittim. Büyük patronlarımız, herkes oradaydı. Toplantı başladı. Bana söz hakkı verdiler. Sekreter dedi ki, ''Sayın pastör, başkana bir yazı gönderdiniz. Başkanımız istiyor ki bu yazınızda belirttiğiniz hususları şimdi herkesin önünde açıklamayın.'' Elhamdülillah o gün için hiç korkmadan ve çekinmeden 500 kişiye şunu söyledim. ''Benim gördüğümü ve yaşadığımı sizler de görseniz, sizler de aynısını yapar, Müslüman olursunuz. Ben Müslüman oldum.'' dedim. Değerli dinleyenlerimiz, Şehadet Özek imzalı, İslam'la şereflenen İbrahim Kona, İnsanlar İslam'la Buluştukça Gençleşiyorum başlıklı mülakatı paylaştık Sesli Dergi'de bu akşam. Son olarak Genç Dergisi'nin Ağustos 2026 sayısından paylaştık yazılarımızı. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.